Ayrım 5. Kuşatma. Pazartesi sabahı erkenden uyandım. Salona geçtim. Teyzem ve ablam oturmuş kahve içiyorlardı. Günaydın dedi ablam. Size de günaydın. Fikret abi daha gelmedi mi? Neredeyse gelmek üzeredir. Ben hazırlanayım artık. Siz de bu arada rahat rahat kahvenizi için. Gözlerimi ovuşturarak banyoya gittim. Musluğu açtım. O sırada teyzemin sesi banyoda yankılandı. Ben, bak Edina dedi. Kadın süslenip püslenmez, giyinip kuşanmazsa erkeği elde tutamaz. Evlendiğin zaman sakın ola ki birçok evli kadın gibi kendini salıverme. Her zaman bakımlı bir kadın ol. Elimi yüzümü havluyla kuruladım. Banyodan katıla katıla gülerek dışarı çıktım. Sabah sabah yine döktürüyorsun teyzeciğim dedim. Hafta sonu siyaset, bugün aşk terapisi. Sengül dedi teyzem, bir erkeğin tatlı bakışlarına kanan tecrübesiz genç kızlardan birisin sen. Ne yaparsın teyze, ben aşığım, hatta ne demişler, aşık kısmının kusuruna bakılmazmış. Teyzem sinirden köpürmeye başladı. Görüyor musun Edina, bacak kadar kız karşıma geçmiş benimle dalga geçiyor. Görülmüş şey mi bu? Ah teyze dedi ablam gülerek, sen onun kusuruna bakma, aşk gözünü kör etmiş. Laf senin bu söylediklerin Edina. Aşk onun sadece gözlerini kör etmemiş, dilini de pabuç kadar uzatmış. Teyzemin yanına gidip boynuna sarıldım, yanaklarından öptüm. Ben seni hiç üzer miyim güzel teyzeciğim, canımsın sen benim. O sırada kapı zili çaldı. Galiba kumaş pantolonu geldi dedi teyzemin kulağına fısıldayarak. Teyzem kahkahayı bastı. Pantolonu ütülü mü bari? Edina ablam bir hışımla ayağa kalktı. İkiniz de delisiniz dedi işaret parmağını dudağına götürürken. Susun, sizi duyacak. Adamcağınıza ayıp olacak. Ablam kapıya doğru hızla yürüdü. Tarık bugün mü dönüyor dedi teyzem. Evet dedim büyük bir heyecanla. Öğlene doğru buluşacağız inşallah. Ablam kapıyı açtı. Gel içeri gir diye seslendi. Fikret abi içeri girdi. Günaydın dedi canı sıkkın bir şekilde. Ablam Fikret abiye baktı. Neyin var senin dedi. Yüzün sirke satıyor. Teyzem hemen ayağa kalktı. Gel otur Fikretciğim. Bir kahve iç soluklan biraz. Fikret abi geçip koltuğa oturdu. Eniştene bir kahve yap Suada dedi teyzem. Fikret abiye boş gözlerle bakıyordum. Sana söyledim Suada dedi teyzem. Gür bir ses tonuyla. Pardon dedim hemen yapıyorum. Mutfağa geçtim ama kulağım içerideydi. Bir şey mi oldu dedi ablam kuru bir sesle. Sabah sabah bu surat da neyin nesi? Yugoslavya Federal Ordusu Dubrovnik'i kuşatma altına almış dedi bir çırpıda. Sanki bir anda etraf buz kesti. İçeride derin bir sessizlik oldu. Taşmak üzere olan cezveyi ocaktan aldım. Tepsiye koydum. Tepsinin içine de kulpsuz fincanın şekeri ve kaşığı bıraktım. Sonra da salona geri döndüm. Kahve tepsisini üstü dolu sehpanın kenarına koydum. Allah Sırpların belasını versin dedi teyzem sinirli sinirli. Ablama baktım. Gözleri çoktan buğulanmıştı. Şimdi ne olacak dedi ağlamaklı bir sesle. Tito'nun kurduğu bu düzenin sonu nereye varacak? Yıkıma dedi Fikret abi lafı hiç uzatmadan. Ablam donup kaldı. Yıkıma mı dedi kekeleyerek. Evet önce Tito öldü. Şimdi de onun kurduğu Yugoslavya ölüyor. Ya biz boşnaklar dedim kalbim küt küt atarken biz hangi tarafta yerimizi alacağız? Fikret abi acı acı gülümsedi. İşin en kötü tarafı da bu zaten dedi. Hırvat lider Tuçman ile Sırp lider Milošević arasında bir seçim yapmak kan kanseriyle beyin tümörü arasında seçim yapmaya benziyor. Ne yani şimdi dedim boşnaklar ortada mı kalacak? Bence bir an evvel vatansever boşnaklardan bir ordu kurulmalı. Çok haklısın Fikretciğim dedi teyzem bana da ben de aynen senin gibi düşünüyorum. İçişleri Bakanı Mihali Kertész daha çok arkan olarak tanınan Zelko Raznatović'e el altından Sırp gönüllü muhafız alayını kurdurmuş bile. Hatta kurdurmakla kalmamış onlara bir de eğitim kampı açmış. Şu arkan denen adam dedi Fikret abi Interpol tarafından çeşitli suçlardan aranan mafya adamı değil miydi? Ta kendisi dedi teyzem. Ayrıca Milošević Arkan'la yetinmemiş olacak ki aşırı sağ görüşlü Sırp Vojislav Šešelj'e de kendine Çetnik adını veren bir ordu kurdurdu. Šešelj aynı zamanda Sırp Radikal Partisi'nin de lideri. Şimdi hatırlıyorum dedi Fikret abi. Ağustos ayı başlarında Der Spiegel dergisinde Şeşe ile yapılan bir röportajı okumuştum. Bütün Bosna, Makedonya, Karadağ topraklarının ve Hırvatların elinde yalnızca Zagreb Katedrali'nin tepesinden görülebilen manzara kadarını bırakarak Hırvatistan'ın çoğunun Sırbistan'a aktarılmasını içeren planın son şeklinden bahsetmişti. O gün onunla röportajı yapan gazetecinin Bosna'yı sorması üzerine ise Bosna'daki Müslümanlar şayet millet statüsünde direnecek olurlarsa öyle bir durumda onları Bosna topraklarından kovarız. Nereye? Anadolu'ya yanıtını vermişti. Anlaşılan Sırplar tepeden tırnağa silahlı durumdalar. Bu topraklarda kendilerine devlet içinde devlet yaratmışlar. Günün birinde de bu topraklar üstünde Sırplar ile Müslüman Boşnaklar arasında bir çatışmanın çıkması mümkün bence. Moralim son derece bozulmuştu. Duvardaki saate baktım, 8'e geliyordu. Ben derse geç kalıyorum dedim ayağa kalkarken. Hemen çıkmam lazım. Fikret abi elinde tuttuğu kahve fincanını tepsiye koyup ayağa kalktı. Her neyse dedi. Derin konular bunlar. Biz de müsaadenizi isteyelim. Yoksa otobüsü kaçıracağız. Sıkmayın canınızı dedi teyzem. Ortamın olumsuz havasını dağıtmak istercesine. Gün doğmadan neler doğarmış. Allah Boşnak halkını kötülüklerden korusun. Çok yakında düğününüzde görüşürüz artık. Şimdi sağlıcakla gidin. Bizden evdekilere çok çok selam söyleyin. Edine ablam gözyaşlarını sildi. Fikret abi ters ters baktı. Bana neden öyle bakıyorsun dedi Fikret abi kısık bir sesle. Düş önüme dedi ablam sinirli sinirli. Sabah sabah felaket habercisi gibisin. Buraya düğün alışverişine mi geldik yoksa savaş haberleri mi dinlemeye mi anlamış değilim. Kuracağınız ordunun komutanları da inşallah teyzem ile sen olursun. O anda kahkahayı bastım. Sence beni de emir eri yaparlar mı abla dedim. Fikret abi ablama bayağı bozulmuştu. Yüzü asık bir halde kapıya doğru yürüdü. Kusura bakma Edina dedi teyzem. En mutlu olman gereken zamanda konuştuğumuz şeylere bak. Sen takma kafana bunları. Her şey çok güzel olacak. Hadi şimdi sağlıcakla gidin. O sabah hep birlikte evden çıktık. Edina ablam ve Fikret abi Milyevine'ye geri dönmek için yola koyuldular. Teyzem çalıştığı hastaneye gitti. Ben ise derse geç kalmamak için koştura koştura konservatuvarın yolunu tuttum. Konservatuvarın kapısından içeri girdiğim sırada sınıf arkadaşım Zdenko ile burun buruna geldim. Günaydın dedim nefes nefese. Armoni dersi başlamadı mı henüz? Bırak dersi dedi bir çırpıda. Bu sabah olanları duydun mu sen? Duydum dedim. İnan ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen ne yapacaksın? Zdenko şaşkın şaşkın baktı. Ben mi? Olanların benimle ne ilgisi var? Bu sefer şaşırma sırası bendeydi. Sen Yugoslavya Federal Ordusu'nun Dubrovnik'i kuşatma altına almasından söz etmiyor musun? Hayır. Öyleyse sen neden söz ediyorsun? Vukadin'in babasından. O anda kalbimin hızla çarptığını hissettim. Vukadin'in babası mı? Ne oldu ki? Zdenko güldü. Oo dedi sağ elini havada sallarken. Bu sabah neler olmadı ki? Vukadin'in general olan babası Borislav Mulinovich konservatuvarı bastı. Ağzına gelen küfürleri ortalığa savurdu. Şaşkınlığım büsbütün artmıştı. Koskoca general neden yapsın ki bunu? Doğrusu biz de ilk başta anlamadık fakat sonra öğrendik ki Vukadin birkaç gündür büyük bir bunalımın içine düşmüş. Ne bunalımı? Gönlünde derin bir aşk yarası varmış. Hem de öyle ucuza iyileşecek türden değilmiş. Heyecandan neredeyse bayılmak üzereydim. Peki aşık olduğu kız kimmiş? Kız konservatuvardan mıymış? Bilmiyoruz dedi Zdenko. Vukadin nerede şimdi? Bu sabah gördünüz mü onu? Konservatuvarı bırakmış, artık gelmeyecekmiş. Babası da burayı bu yüzden basmış. Deli mi babası? Bunun için konservatuvar mı basılırmış? Bence adam delinin teki. Bu sabah öyle sözler sarf etti ki duyanların ağzı bir karış açık kaldı. Neler söyledi, neler söylemedi ki Suada? Güya burada sanat zırvalıklarıyla Sırpların beyni yıkanıyormuş. Sırp gençleri sanatı değil savaşı öğrenmeliymiş. Hemen lafını kestim. Bir de ne diye sordum heyecanla. Bir de Büyük Sırbistan'dan bahsetti. Çok yakında Katolikler ve Müslümanlar Sırpların kölesi olacakmış. Zavallı adamcağız hayal dünyasında yaşıyor. Sence de öyle değil mi? Kafam çok karışmıştı. Düşüncelerimi bir türlü toparlayamıyordum. Vukadin'in gönlünde açılan aşk yarasının nedeni benden başkası değildi elbette. Benim Tarık'ı görür görmez aşık olmam gibi o da bana aşık olmuştu demek. Ama onun için ne yapabilirdim ki? Gönlüm Tarık'ı istiyordu. Onun aşkıyla dolmuştu. Başkaları gibi yosma gönüle sahip değildim ki ben. Vukadin beni ne sandı? Kaldırım yosmasımı. Ayrıca Tarık olmasaydı bu iş olmazdı zaten. Sen beni dinliyor musun dedi Zdenko düşüncelerimi bölerken. Kusura bakma, duyduklarım karşısında şoke oldum. Hala kendime gelebilmiş değilim. Bence Vukadin'in babasının bugün söylediği sözleri hafife almamak gerekir. Zdenko bu sözlerime şaşırmıştı. Sen ciddi misin diye sordu. Ne yazık ki son derece ciddiyim. Unutma, başkalarının yaptığı delilik kederlerimizi mühürlermiş. Hitler'e baksana, bu adamın yaptığı delilik hem Almanların hem de Yahudilerin kaderini mühürlememiş miydi sence? Zdenko kısa bir süre dalıp gitti. Galiba haklısın dedi. Hiç böyle düşünmemiştim. Onun omzuna dokundum. Hadi dedim tebessüm ederek. Burada durmuş vaktimizi boşa harcamayalım. Armoni dersi bizi bekliyor. İki saat sonra ders bitip dışarı çıktığımda Tarık'ı bir anda karşımda buldum. Hemen koşup boynuna sarıldım. Neden geç kaldın dedim ağlarken. Sakın bir daha beni bırakma. Yüzümü iki avucunun arasına aldı. Büyük bir özlemle yaşlı gözlerime baktı. Sana söz veriyorum dedi. Seni bir daha asla yalnız bırakmayacağım. Hadi dedim hemen gidelim buradan. Dışarı çıkıp kendimizi sokaklara attık. Tarık elimden tuttu, sonra da alnına götürüp koydu. Bak dedi tatlı tatlı gülümserken. Bu soğuk havada bile ateşler içinde yanıyorum. Aşık olmak ne ateşli bir şeymiş ya Rabbim. Elimi alnından çekip omzuna hafifçe vurdum. Sen delisin dedim. Şimdi anlat bakalım Berlin nasıldı? Koluyla bedenimi sımsıkı sardı. Berlin altın bir kafesti dedi. Özgürlüğüne düşkün bir kuş gibi öfkelendim. Çıldırdım neredeyse. Her gün yalnızca seni düşündüm. Ayrılığın bana bu kadar koyacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Berlin'de bir kez daha anladım ki sen benim özgürce nefes aldığım Saraybosna'm gibisin. Tarık'ın içten gelen bu sözleri karşısında yüreğimin burkulduğunu hissettim. Sonra bir an bu kadini düşündüm. Kaba saba adam hiç utanmadan benden onun aşığı olmamı istiyordu. O an düşüncesi bile içimi ürpertmeye yetmişti. Tüylerim diken diken oldu. Sen iyi misin dedi Tarık. Üşüdün mü? Sımsıkı sarıl bana dedim ona sokulurken. Hiç bırakma beni. Geldik dedi beni kollarıyla sararken. Şimdi sıcak bir kahve için ısıtır. İkimiz de aradan ne kadar zaman geçtiğinin farkında değildik. Uzun bir sessizlik olmuş, hasret dolu bakışlarımızda dillenmiştik adeta. Sonunda aramızdaki bu sessizliği Tarık'ın hapşırması bozdu. İyi yaşa dedim tebessüm ederken. Sen de benimle birlikte yaşa dedi gülerek. Şimdi anlat bakalım ben yokken neler yaptın? Seni özlemekle geçti günlerim. Onun dışında aslında pek bir şey yapmadım. Biriktirdiğim harçlıklarımla birkaç eski plak aldım. Teyzemle bir akşam tiyatroya gittik. Margaret Mitchell'ın bir zamanlar yazdığı Rüzgar Gibi Geçti romanını tekrar okudum. Ha, birkaç gündür de Edina ablam bizdeydi. Bu ay sonu düğünü var. Nişanlısı nasıl biri? Fikret abimi. O dünya tatlısı bir insandır. Tıpkı senin gibi seveceğim biri. Tarık güldü. Ne iş yapıyor? Öğretmen. Ne öğretmeni? Matematik. Düğüne gittiğimizde Milyavine'de çok kalacak mısınız? Hayır, sen de biliyorsun ki derslerim var. Herhalde teyzemle birkaç gün kalıp döneriz. Bu arada senden bir şey isteyebilir miyim Tarık? Elbette. Babam piyano almam için ablamla biraz para göndermiş. Bu konuda bana yardımcı olur musun? Tabii olurum. Senin aklında satın almak istediğin bir marka var mı? Bilmem dedim dudağımı büzerek. Nihayetinde parama göre bir şey satın alacağım. Bence sana Belarus marka bir piyano satın alalım. Annem de genelde öğrencilerine Belarus'u tavsiye ediyor. Sahi annenin konseri nasıl geçti? Tek kelimeyle muhteşemdi. Dakikalarca ayakta alkışlandı. Bu arada sabah konservatuvarda olanları duydun mu sen? Duydum dedim kısık bir sesle. İnanır mısın hala şoktayım. Şu Vukadin denen oğlan sizin sınıftaymış doğru mu? Evet dedim bizim sınıftaydı. Peki senin onunla aran nasıldı? Heyecandan avucumun içi terlemeye başladı. Şey dedim kekeleyerek. Diğer sınıf arkadaşlarım gibi ben de onunla solfej dersimizde tanışmıştım. Doğrusu o gün bana biraz tuhaf gelmişti. Konservatuvardan bir kıza aşıkmış ha. Güya kız onun aşkına karşılık vermemiş. Acaba kimmiş o şanssız kız? Sustum. Ona gerçekleri bir çırpıda söylemek istememe rağmen sustum. Geçen gün teyzemin bana söylediği sözleri hatırladım. Bilmiyorum dedim yalan söyleyerek. O kız her kimse dedi Tarık. aşk yüzünden bir düşman kazandı. Neden böyle düşünüyorsun Tarık dedim sinirli sinirli. Ya o kızın gerçekten bir sevgilisi varsa ayrıca o kız onu arzulayan her erkeğe boyun eğmek zorunda mı? Bu sözlerimi kızı temize çıkarmak için söylemiyorum ama bence bu kadının teklifini kabul etmeyerek kendince en doğru olan şeyi yapmış olabilir. Fakat sizin gibi kuş beyinli erkekler bunu anlayamaz. Tarık karşımda afalladı. Ben sana ne söyledim ki dedi şaşkınlıkla. Bana neden kızıyorsun? Kendimi hemen toparladım. Ben sana bir şey söylemiyorum dedim. Kusura bakma. Tarık elimden tuttu. Şimdi bunları boş ver dedi. Çok haklısın. Bize ne el alemin ilişkisinden? Biz kendi ilişkimize bakalım. Tarık'a sokuldum. Haklısın dedim. Bizim aşk hayallerimizin içinde başkalarının fırtınası esmesin. Seni herkesten daha çok seviyorum.